Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne eslagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin finnâr. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Her kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim başı darda olan birisine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da dünya ve ahirette onunkini örter. Kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kula yardımına devam eder. Her kim bir yol tutarak o yolla ilim ararsa, bununla onu cennete götürecek bir yolu Allah kolaylaştırır. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanarak Allah'ın kitabını okur ve kendi aralarında müzakere ederlerse mutlaka üzerlerine sekinet, huzur iner, Allah'ın rahmeti onları kaplar, melekler etrafını kuşatır ve Allah da onları kendi katındakiler arasında anar. Bir kimseyi ameli geri koymuşsa soyu, nesebi onu ileri geçiremez. Bu hadisi İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel ve Darimi rivayet etmişlerdir. Buna benzer manada Bukhari ve Müslim, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet ediyorlar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu tehlikeye atmaz. Kim bir Müslümanın ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu kıyamet gününe ait bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın bir kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onunkini örter. Yine benzer manada Taberani'nin Kab bin Ucre radıyallahu anh'den rivayeti şu şekilde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim bir müminin ayıbını örterse, Allah da onun ayıbını örter. Kim bir mümini zor durumdan kurtarırsa, Allah da onu zor durumdan kurtarır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, her kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir sözü aslında, verilecek karşılık yapılan amelin cinsinden olur esasına dayanır. Bu anlamda bir hayli rivayet vardır. Mesela, muhakkak ki Allah merhametli kullarına merhamet eder buyurulur. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Yine, insanlara dünyada azap edenlere muhakkak ki Allah Azze ve Celle de azap eder. Bu da Müslim ve Ebu Davud'un rivayetinde bu şekilde geçer. Hadis-i şerifte geçen sıkıntıdan maksat ise, sahibini büyük üzüntü ve zorluğa sokan sıkıntıdır. İşte böyle birinin çektiği sıkıntıyı hafifletmek ve nefes almasını sağlamak, soluklanmasını sağlamak, tıpkı nefes alamadığı için boğulmak üzere olunan birinin nefes almasını sağlamak gibidir. Burada söz konusu olan ecir, mükafat, sıkıntıyı hafifletmenin karşılığıdır. O kişiyi çektiği sıkıntıdan kurtarmak elbette bundan daha büyük bir iştir. Bu da kişinin çektiği sıkıntıyı tamamen izale etmek, ortadan kaldırmak, bundan meydana gelen gamı, kederi, hüzünlü tamamen bertaraf etmekle olur. Bir kimseyi sıkıntıdan tamamen kurtarmaya Allah Azze ve Celle tarafından verilecek karşılık da İbn-i Ömer radıyallahu anhuma ve Kab bin Ucre radıyallahu anhuma rivayetlerinde geçtiği gibi o kişinin de sıkıntıdan tamamen kurtarılmasıdır. Tirmizi, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Hangi mümin aç bir mümini doyurursa Allah da onu kıyamet günü cennet meyveleri ile doyurur. Hangi mümin susuz bir mümini suya kandırırsa Allah da ona kıyamet günü mühürlü halis içkiden içirir. Hangi mümin çıplak bir mümini giydirirse Allah da ona cennet elbiselerinden giydirir. İbn-i Bittdünya kendi isnadıyla İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediğini naklediyor. İnsanlar kıyamet günü hiç olmadıkları kadar çıplak, hiç olmadıkları kadar aç, hiç olmadıkları kadar susuz ve hiç olmadıkları kadar yorgun bir halde haşredilirler. Her kim Allah için birini giydirmişse Allah da onu giydirir. Her kim Allah için birini doyurmuşsa Allah da onu doyurur. Kim Allah için birine su vermişse Allah da onu suya kandırır ve kim de Allah için affetmişse Allah da onu affeder. Beyhaki'nin Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayeti de şu şekilde gelir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cennetliklerden biri, cehennemliklerden birine tepeden bakar, yukarıdan bakar. Cehennemlik olan kişi şöyle seslenir. Ey filan beni tanıdın mı? Cennetlik kişi de hayır vallahi tanımadım sen kimsin diye karşılık verir. Adam ona hani dünyadayken sen birine uğramış ve su istemiştin, o da sana su vermişti ya, işte ben o kişiyim der. Cennetlik olan kişi de tamam hatırladım deyince diğeri bana Rabbinin katında şefaatçi ol der. O da Allah'ım beni bu kişi hakkında şefaatçi kıl diye niyazda bulunur. Sonra kendisine emir verilir ve adamı tutar cehennemden kurtarır. Bunu Ebu Yala Müsned'inde rivayet etmiştir. Yakın lafızla İbn-i Mace Sünen'inde edep babında ve Bezzar'da rivayet etmişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntı buyurduğu ifade kolaylaştırma ve örtme için söylendiği gibi dünya ve ahiret sıkıntılarından bir sıkıntı dememiştir. Burada sıkıntıdan kastedilen dünyada herkesin başına gelebilecek durumda olmayan şiddetli ve büyük sıkıntılardır. Fakat darda kalmak ve ayıbı, kusuru örtmeye muhtaç duruma düşmek böyle değildir. Bazı önemli ihtiyaçların zorluğu sebebiyle de olsa dünyada bu iki musibete düşmeyen kimse hemen hemen yok gibidir. Bu ifadeyle ilgili olarak dünyadaki sıkıntılar ahiretteki sıkıntıların yanında hiçbir şey değildir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle kulun ahiretteki bir sıkıntısını gidermek için dünyada birinin sıkıntısına nefes aldırmasının mükafatını Allah Teala'nın bizzat kendi katında sakladığı bildirilmiştir hadiste. Yine şu hadis de bu manaya delalet eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste. Allah Teala öncekileri ve sonrakileri hep birlikte tek bir meydanda toplayacak. Öyle ki seslenen sesini hepsine duyurabilir, göz hepsini görebilir. Güneş insanlara yaklaştırılacak. İnsanların sıkıntı ve kederleri takat getiremeyecekleri ve dayanamayacakları derecede artacak. Bunun üzerine insanlar birbirlerine şöyle diyecekler. Halimizi görmüyor musunuz? Başımıza gelenleri görmüyor musunuz? Rabbinizin katında size şefaat edecek bir zat aramayacak mısınız? Bundan sonra Bukhari şefaat hadisini uzunca nakleder. Aynı rivayet Müslim'de de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Yine Bukhari ve Müslim Ayşe radıyallahu anha'dan Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaklar. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, kadınlar ve erkekler birbirlerini görecekler mi? Buyurdu ki, durum bununla ilgilenemeyecek kadar vahim olacak. Yine İbn Ömer radıyallahu anh'dan Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın o günde insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklar ayet hakkında yani Mutaffifin 6. ayet hakkında şöyle buyurmuştur. O gün insanların her biri kulağının yarısına kadar tere batmış olarak kalkacaktır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen hadiste de kıyamet günü insanlar öylesine terleyecekler ki terleri 70 kulaç yerin altına inecek ve o ter ağızlarına hatta kulaklarına kadar ulaşacaktır buyuruyor. Müslim'in lafzı şu şekilde bu hadis hakkındaki rivayeti. Kuşkusuz insanların terleri 70 kulaç yerin altına gidecek ve o ter insanların ağızlarına kadar yahut kulaklarına kadar ulaşacaktır. Yine Müslim'in Miktat bin Esved radıyallahu anh'den rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur. Kıyamet günü güneş kullara yaklaşacak. Hatta yakınlığı 1 veya 2 mil kadar olacak ve onları ter içinde bırakacaktır. Herkesin terlemesi amelleri miktarınca olacak. Kimisi topuklarına kadar, kimisi dizlerine kadar, kimisi köprücük kemiklerine kadar ter içinde kalacak ve kimisine ter iyice gem vuracaktır. Evet, İbn-i Mesud radıyallahu anh bu konuda şöyledir. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle ateştir. Cennet ise onun ötesindedir. İçindeki dolu kadehler ve göğsü tomurcuklanmış kızlar oradan görülür. O gün herkes ter içinde kalır. Önce herkesin boyu kadar ter yerin altına işler. Sonra da kulağına varıncaya kadar ter yükselmeye başlar. Ancak hesap ona hiç dokunmaz. Orada bulunanlar bunun sebebi nedir ey Ebu Abdirrahman diye sorduklarında, kendilerine yapılanları insanların görmesidir diye cevap vermiştir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh de şöyledir. Güneş, kıyamet gününde insanların başlar üzerinde olacak ve herkesin ameli kendisini gölgelendirecek yahut güneşte kavrulmasına sebep olacaktır. İmam Ahmed bin Hanbel, Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar herkes sadakasının gölgesi altındadır. Nebi aleyhisselatü vesselam, her kim başı darda olan birine kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir buyurmuştur. Bu ifade sıkıntı ve darlığın, zorluğun ahirette de olabileceğini açıkça ifade eder. Nitekim Allah Azze ve Celle de kıyamet gününü zor bir gün olarak yevmun asir diye nitelemiş ve kafirler için hiç de kolay olmayacağını belirtmiştir. Bu ifade kafirler dışındakiler için kolay geleceğine delalet eder. Furkan suresi 26. ayetinde kafirler için pek çetin bir gündür o buyuruluyor. Başı darda olana mal yönünden kolaylık sağlamak iki şekilde olabilir. Ya eli bollaşıncaya kadar ona süre verilir ki Bakara suresi 280. ayetinde meali şöyle buyrulur. Eğer borçlu darlık içinde ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Yahut da sıkıntıda olan kişi borçlu durumda ise borcundan biraz indirim yapılır. Darda olan kişi eğer borçlu değilse kendisine sıkıntısını gidermesini sağlayacak bir şeyler verilir. Bunların her ikisi de gerçekten büyük faziletlerdir. Bukhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet etmiş oldukları bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Tüccarın biri insanlara borç verirdi. Borçlu birinin darda olduğunu görünce alacaklarını toplayan kimseye ondaki alacağımızdan vazgeç. Belki bu sayede Allah da bizim kusurlarımızı görmezden gelir derdi. Allah da onun kusurlarını sildi. Yine Bukhari ve Müslim Huzeyfe ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma'dan Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Melekler sizden önce vefat eden birinin ruhunu karşıladılar. Ona hayır namına bir şey işledin mi diye sordular. Adam da yok işlemedim cevabını verdi. Melekler bir düşün dediler. Adam ben alışveriş yapardım, zengine kolaylık gösterir, başı darda olana mühlet verirdim dedi. Bir rivayete göre adam sorulan soruya başı darda olana mühlet verir, para ve nakit konusunda müsamaha, kolaylık gösterirdim dedi ve bundan dolayı bağışlandı. Müslim'in Ebu Mesud radıyallahu anh'ten diğer bir rivayetinde şu ifade vardır. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle de ona, ben buna yani bağışlamaya senden daha layığım. Onun günahlarını görmezden gelin buyurur. Ebu Katade radıyallahu anh'ın yaptığı bir rivayette de Müslim'in naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Allah Teala'nın kendisini kıyamet gününün dehşetinden kurtarmasını arzularsa, darda olan borçluya nefes aldırsın yahut alacağını ona bağışlasın. Diğer bir rivayette Ebu'l-Yusur radıyallahu anh'den gelir. Kim bir fakire mühlet verir yahut alacağını bağışlarsa, kendisinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir. Bu da Müslim'de rivayet edilmiştir. İmam Ahmed'in Müsned'inde İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi naklettiği zikredilir. Her kim duasının makbul olmasını, Allah indinde kabul edilen bir dua olmasını ve kederlerinin yok olmasını isterse darda olan fakir bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarsın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, her kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da dünya ve ahirette onunkini örter buyurmaktadır. Bu anlamda pek çok hadis nakledilmiştir. İbn-i Mace, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim bir Müslüman kardeşinin bir ayıbını örtbas ederse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örtbas eder. Her kim Müslüman kardeşinin kusurunu açığa vurursa Allah da onun ayıbını açığa vurur. Hatta onu evinde bile o ayıpla rezil eder. Yine İmam Ahmet, Ukbe bin Amir radıyallahu anh'den naklediyor. Kim dünyada bir müminin ayıbının üstünü örterse Allah da kıyamet günü onunkini örter. Seleften birisi, Allah rahmet eylesin, şöyle demiştir. Ben öyle bir topluluğa ulaştım ki onların ayıpları vardı. Onlar insanların ayıplarını anlatır, insanlar da onların ayıplarını dile getirirdi. Yine ayıpları olan diğer bir toplumla da karşılaştım. Onlar da insanların ayıplarından el çekerler ve böylece ayıplar unutulurdu. Evet, Ebu Berze radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bu rivayette Ebu Davud'un Süneninde ve Ahmed bin Hanbel'in Müsnedinde yer alır. Ey dilleriyle iman etmiş olup da kalplerine iman nüfuz etmeyen topluluk! Müslümanları arkalarından çekiştirmeyin ve onların ayıplarını araştırmayın. Şunu iyi bilin ki her kim onların ayıplarını araştırırsa Allah da onların ayıplarını araştırır. Ve Allah her kimin ayıplarını araştırırsa evinin içinde onu rezil eder. Tirmizi de aynı manada İbn Ömer radıyallahu anh'dan benzerini rivayet eder. İnsanlar ayıp ve kusur yönünden iki kısımdırlar. Birincisi, açıkta bir kötülüğü görülmeyen ve bir günah işlediği kimse tarafından bilinmeyen kimselerdir. Bu gibi kimselerin ayakları sürçmesi veya tökezlemeleri durumunda kusurlarını açığa vurmak, perdelerini yırtmak ve yaptıklarını anlatmak caiz olmaz. Çünkü bu husus Allah'ın haram kıldığı gıybete girer. Yasaklamayla ilgili olarak ayet ve hadislerin varid olduğu husus işte bu konudur. Nitekim Allah Azze ve Celle Nur suresi 19. ayetinde mealen şöyle buyurur. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Bu ayeti kerimede bahsi geçen çirkin şeyleri yaymak sözünden kastedilen ilk hadisesinde olduğu gibi suçsuz olduğu halde durumları kapalı olması veya töhmet altında bulunmaları sebebiyle Müslümanların çirkin işler yaptığını yayıp başkalarına anlatmaktır. Güzel ahlak sahibi vezirlerden biri, iyiliği emretmek isteyen, emri maruf yapmak isteyenlerden birine şöyle der. Günahkarların kusurlarını örtbas etmeye, gizlemeye gayret göster. Çünkü onların günahlarının ortaya dökülmesi Müslümanlar için bir ayıptır. İşlerin en güzeli ayıpları örtmektir. Burada ifade edilen husus tıpkı şuna benzer. Bir kimse tevbe ederek ve pişman olarak gelse ve ne günah işlediğini açıklamaksızın had gerektiren bir günah işlediğini söylese, kendisinden işlediği günah hakkında açıklama yapması da istenmez. Bilakis dönüp gitmesi ve günahını örtmesi emredilir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip günah işlediklerini itiraf eden Maiz ile Gamidiye'li kadın hakkında bu şekilde emir vermişti. Bunu Müslim hadler babında, had cezaları babında rivayet etmiştir. Yine huzura gelerek had cezası gerektiren bir günah işledip gereken cezayı bana uygula diyen kişiden de işlediği günahın niteliği ve mahiyet hakkında Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir açıklama yapmasını istememiştir. Bunun durumu tıpkı bir suç işleyen ve işlediği suç henüz ulul emre, idareciye ulaşmayan kişinin durumuna benzer. Bu kişinin işlediği suçun ilgili yere ulaşmaması için araya aracılar girebilir. Bu hususta şöyle bir hadis vardır. Bukhari Edebül Müfret'te rivayet eder bunu. Salih kimselerin ufak tefek kusurlarını görmezden gelin, bağışlayın. Bunu Ebu Davud ve Nesai'de Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilir. İkinci kısım insanlara gelince bunlar günahları açıktan işlerler ve ilan ederler. İşlediklerinin sonunun nereye varacağına ve kendileri hakkında söylenecek sözlere aldırmazlar. İşte bunlar günahlarını ilan eden fasık, günahkar kimselerdir. Bunlar hakkında gıybet hükmü geçerli değildir. Nitekim Hasan el Basri rahimeullah ve daha seleften başka birçok kimse bunu açıkça ifade etmişlerdir. Bu gibi kimselerin durumu da haklarında dinin belirlemiş olduğu cezalar, had cezaları uygulanan kimselerin durumuna benzer. Dolayısıyla bunların işlediklerini anlatmakta bir sakınca yoktur. Evet, bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamın, hadi ey Üneys şu adamın hanımına git, şayet zina ettiğini itiraf ederse onu recm ediver şeklinde buyruğu ilim ehli tarafından delil getirilmiştir. Bu Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiş bir hadis. Bunun durumu da yakalandıkları takdirde henüz idareciye teslim edilmiş olmasa bile affedilmeyen kişilerin durumuna benzer. Hatta bu gibi kimselerin kötülüklerden el çekmesi ve benzerleri için de caydırıcı olması maksadıyla gereken ceza uygulanır. İmam Malik Allah rahmet eylesin bu usta şöyle der. Bir kimsenin insanlara bir eziyet verdiği bilinmiyorsa ve bu kişi sürçerek bir hata işlemişse, eğer suçlu sultana ulaştırılmamış ise bu kişinin bağışlanması için aracılık etmekte bir sakınca yoktur. Ancak kişi kötülük ve fesat ile şöhret bulmuş biri ise, bu kimse için herhangi birinin aracılık yapmasını istemem, bunu hoş görmem. Bu kişi kendi haline bırakılır, kendisine verilmesi gereken ceza ne ise onu çeker. Bunu İbnül Münzir ve başkaları İmam Malik'ten naklederler. İmam Ahmet de, Allah rahmet eylesin, her halükarda fasıkların sultana iletilmesini mekruh görmüştür. Onun mekruh, çirkin görmesinin sebebi, sultanların, idarecilerin çoğunlukla had cezalarını gerektiği gibi uygulamamalarıdır. Bundan dolayı şöyle demiştir. Eğer suçlu kişiye had cezasını uygulayacağından emin olursan onu sultana ilet. Sonra da der ki İmam Ahmet, sultan bir adama had vurmuş ve bundan dolayı adam ölmüş. Yani bu sözleriyle öldürülmesi caiz olmayan birinin öldürüldüğünü söylemek istemiştir. Yani had cezasının nizami yapılmadığını kasteder. Birinci kısma girenlerden biri bir günah işler de bundan tevbe ederse, faziletli olanı bu tevbesinin kendisiyle Allah arasında kalmasını sağlayarak onun günahının örtülmesidir. İkinci kısma girenlerden biri tevbe edecek olursa, buna da birinci kısımdaki kişiye yapılanın yapılması gerektiği söylenir. Diğer bir görüşe göre de, ilim ehlinin ifade ettiği diğer bir görüşe göre de, daha uygun olanının bu kişinin sultana teslim edilmesi, işlediği suçu itiraf etmesi ve cezasını çekerek nefsini temizlemesi olduğu dile getirilir. Konumuz olan hadisin devamında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kul din kardeşinin yardımında oldukça Allah da o kula yardıma devam eder buyurulmuştur. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayetinde ise hadisin lafzı şu şekilde. Kim din kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Evet, ihtiyaçları gidermenin ve bunun için çaba göstermenin fazileti hakkında pek çok naslar vardı olmuştur. Taberani Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den merfu olarak şöyle rivayet ediyor. İşlerin en faziletlisi çıplak olanı giydirmek, aç olanı doyurmak ve bir ihtiyacını yerine getirmek suretiyle bir mümini sevindirmektir. Hasan-ı Basri rahimeullah, bazı dostlarını bir kişinin ihtiyacını gidermeleri için bir topluluğa gönderdi ve onlara şöyle dedi. Durumu Sabit el-Bünaniye'ye de söyleyin, o da sizinle gelsin. Onlar Sabit'in yanına geldiler ve durumu bildirdiler. Sabit de onlara, ben şu anda itikaftayım dedi. Dostlar gelip Sabit'in sözünü Hasan el-Basri'ye bildirince, o da dedi ki, ona şöyle deyin. Ey gözleri hakkı görmeyen kişi, sen bilmez misin ki Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını gidermek için gayret göstermek senin için peş peşe hac yapmaktan daha hayırlıdır. Onlar da geldiler, Hasan-ı Basri'nin sözünü Sabit'e bildirdiler. O da itikaftan çıktı ve Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek için onlarla beraber gitti. İmam Ahmet rahimeullah Habbab bin Eret'in kızından, Allah her ikisinden razı olsun, şu hadisi nakleder. Habbab radıyallahu anh kızı der ki, Habbab bir defasında bir seriyeye, bir ordu birliğine katılmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelip bizi gözetirdi. Hatta gelir, kasemizi alır, keçimizin sütünü sağar, kase süt ile dolup taşardı. Habbab savaştan dönünce o da gidip keçiyi sağdı. Fakat keçinin sütü daha önceleri sağdığımız kadar az çıkmaya başladı. Bunu Ahmet bin Hanbel, Taberani Mucemül Kebir'inde rivayet ederler. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın da kendi mahallesindekilerin koyunlarının sütünü sağdığı rivayet edilmiştir. Halifelik görevini üstlenince mahalledeki cariyelerden biri kendisine artık mahalledeki koyunları sağma demiş. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh, bilakis sağmaya devam edeceğim. Ben üzerime aldığım bu görevin beni değiştirmemesini ve önceki yaptığım şeylere beni devam ettirmesini Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum demiştir. Bunların yani sahabelerin bu şekilde davranması, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Habbab ailesinin sütünü sağmasının sebebi, o zamanlar süt sağma işini erkeklerin yapmasının adet olmasıydı. Çünkü Araplar kadınlara süt sağdırmazlarmış. Onlar süt sağma işini kadınlar yaptığı zaman çirkin olarak görülermiş. Bir evin erkeği bir yere gidince kadınlar sütü sağacak bir erkeğe ihtiyaç duyarlarmış. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Sad'ın Tabakatında ve Bezzar'ın Müsned'inde rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Ey savaşçılar topluluğu! Allah Teala sizin yüzlerinizi ağartsın. Bana kadınların sağmış olduğu bir sütü içirmeyin. Evet, bu sözüyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o devirde erkeklerin yaptığı işi kadınlara bırakmamalarını kastediyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh de dul kadınların ihtiyaçlarını gidermeye oldukça titiz davranmış, özen göstermiş. Gece onlara su dağıtırmış. Talha radıyallahu anh gece onun bir kadının evine girdiğini görür. Sabahleyin o eve gidince orada yaşlı, gözleri görmeyen ve kötürüm bir kadının yaşamakta olduğunu görür. İhtiyar kadına gece yanına gelen kişinin kendisine neler yaptığını sorar. İhtiyar kadın da şöyle der. Şu kadar zamandır beni gözetir, gelir, işlerimi yapar ve sıkıntılarımı giderir. Bunun üzerine Talha radıyallahu anh kendi kendine, ey Talha, annen seni kaybetsin. Sen de Ömer'in bu hayırlı yolunu neden takip etmiyorsun diyerek Ömer radıyallahu anh'ı över ve kendi nefsine sitemde bulunur. Bunu Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da rivayet eder. Ebu Vail rahmetullah da her gün mahallesinde bulunan muhtaç ve ihtiyar kadınları dolaşır, ihtiyaçları olan alışverişi çarşıdan yapar ve ihtiyaçlarını giderirmiş. Mücahit bin Cebr rahmetullah şöyle der. Bir yolculuk sırasında Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a hizmet etmek için yanında bulundum ama baktım o bana hizmet etti. Yine Hilyetül Evliya'da yer alır bu rivayet. Salih zatların çoğu yolculuğa çıkarken yanındaki dostlarına hizmet etmeyi şart koşardı. İşte böyle salih zatlardan biri savaşta bir toplulukla birlikte yolculuğa çıkmış ve onlardan hizmet etmek üzere söz almıştı. İşlerinden biri başını ya da elbisesini yıkamak istediği zaman onlara bu bana verdiğiniz sözün gereğidir diyerek kendisi yapardı. Adam vefat edince yıkamak için adamı soydular, bir de baktılar ki adamın elinde cennetliklerden yazıyordu. Bakınca bu yazanın adamın derisiyle eti arasında yazılmış olduğunu gördüler. Bukhari ve Müslim'in Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayetine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikte yolculuk yaptıklarını anlatır. Şöyle devam eder. Enes radıyallahu anh, aramızdakilerin kimi oruçlu kimi oruçsuz idi. Sıcak bir günde bir yerde konakladık. Gölgelenenlerimizin çoğu elbisesi olanlardı. Yani güneşten elbiseleriyle korunuyorlardı. Bazıları da elbiseleri olmadığı için güneşten elleriyle korunuyorlardı. Derken oruç tutanlar yorgun düştüler. Oruç tutmayanlar kalkıp çadırları kurdular ve binekleri, develeri suladılar. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bugün oruç tutmayanlar sevabı alıp gittiler. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Eslem kabilesinden bir adam şöyle anlatır. Bir yolculukları esnasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yemek getirdiler. Kendisi ve ashabı o yemekten yediler. Eslem kabilesinden olan kişi ise elini yemeğe sürmedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, neyin var, neden yemiyorsun diye sordu. Eslemli zat, ben oruçluyum dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da, böyle yapmaya seni sevk eden şey nedir diye sordu. Adam, Yanımda iki oğlum var. Gerekli hizmetlerimi görüyorlar dedi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, onlar yaptıkları ile senden üstün olmaya hala devam ediyorlar buyurdu. Ebu Davud'un mürsel olarak rivayetinde de şu şekilde bir rivayet var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabilerinden bazı kimseler Nebi aleyhissalatü vesselamın yanına gelmiş bir arkadaşlarını hayırla, iyilikle övüyorlardı. Adam hakkında şöyle dediler. Filan kişinin emsalini, onun bir benzerini hiç görmüş değiliz. Ne zaman bir yolculuğa çıksak mutlaka yolculukta Kur'an-ı Kerim okur. Nerede konaklasak hemen kalkar namaz kılar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da onun ihtiyaçlarını kim görürdü, devesini veya bineğini kim yemlerdi diye bir takım sorular sordu. Onlar da biz yapardık deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin hepiniz ondan daha hayırlısınız buyurdu. Evet. Üzerinde durduğumuz hadis-i şerif devam edecek. Bu hadiste ilmin fazileti de zikrediliyor. Her kim bir yol tutarak o yolla ilim ararsa, ilim talep ederse bununla onu cennete götürecek bir yolu Allah kendisine kolaylaştırır diyerek devam ediyordu. Allah izin verirse önümüzdeki haftada ilmin bu yönlü faziletiyle İnşallah devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubilek.